Ayrım 40, sayfa 546, hipnozcu, Lars Kepler. Yuna Linna doktorun odasından bir saat sonra ayrıldı. Taş merdivenlerden inerken havanın karardığını fark etti. Danışmadaki kız belli ki mesaisini bitirip gitmişti. Bina sessizliğe gömülmüştü. Ama Yuna içeride 100 hasta olduğunu biliyordu. Arabasına binip park yerinden çıkarken Yuna'nın içi ürperdi. Onu rahatsız eden bilemediği bir şey vardı. Bu hisse ne zaman kapıldığını hatırlamaya çalıştı. Doktor o birbirine benzeyen klasörlerden birini almış bir kenarına hafifçe vurarak işte Lydia demişti. Dosyada Lydia'nın bir fotoğrafı vardı. Güzel bir kadına benziyordu. Orta boyluydu. Saçları kına kırmızısıydı. Bakışlarında tuhaf bir gülümseme vardı. Bu gülümsemenin altında bir öfke seli akıyor gibiydi. Lydia ilk defa 10 yaşındayken küçük kardeşi Casper Evers'ı öldürdüğü için bakım altına alınmıştı. Kardeşinin kafasını bir pazar günü tahta bir sopayla kırmıştı. Bunu annesi kendini kardeşine bakmaya zorladığı için yaptığını söylemişti. Annesi çalışır ya da uyurken Casper'dan Lydia sorumluymuş. Onu disipline etmek onun göreviymiş. Lydia klinikte bakıma alınırken annesi çocuğa eziyet ettiği için hapis cezasına çarptırılmış. Öldürüldüğünde Casper Evers 3 yaşındaymış. Kendi kendine Lydia ailesini kaybetmiş diye fısıldayan Yuna, karşıdan gelen bir otobüs arabasının camını ıslatınca silecekleri çalıştırdı. Doktor Langfeld Lydia'yı yalnızca güçlü psikoterapik ilaçlar vererek tedavi etmeye çalışmış, terapiye hiç başvurmamıştı. Lydia'nın cinayeti annesinin yoğun baskısı neticesinde işlediğine karar vermişti. Onun verdiği rapora bakılarak Lydia çocuk suçluların kaldığı açık bir kuruma gönderilmişti. 18 yaşına bastığında kurumda tanıştığı bir çocukla birlikte eski evine taşınmıştı. 5 yıl sonra adı tekrar suç kayıtlarında belirmiş, bir çocuk parkında bir çocuğa eziyet ettiği için kapalı psikiyatrik bakım altına alınmıştı. Doktor sert, mesafeli bir sesle Lydia'nın bir çocuk parkına gittiğini, 5 yaşında bir oğlan çocuğu seçtiğini, diğerlerinden uzaklaştırıp dövdüğünü anlatmıştı. Üstelik yakayı ele vermeden önce bunu birkaç defa tekrarlamıştı. Son defasında çocuğa öylesine eziyet etmişti ki çocuk hayati tehlike atlatmıştı. Böylece Doktor Langfeld onunla ikinci kez karşılaşmıştı. Bu defa Lydia onun yönettiği kurumda hastasıydı. Lydia Ulle Roker'de 6 sene kaldı ve bütün bu süre boyunca tedavi gördü demişti Langfeld neşesiz bir gülümsemeyle. Örnek bir hastaydı. Tek sorun diğer hastalarda sürekli ittifaklar yapmasıydı. Kendi etrafında gruplar oluşturuyordu ve her bir üyesinden kesin bir sadakat bekliyordu. Aile kuruyormuş diye düşündü Yuna. Friedhelm's Plan yoluna saparken aklına birden Skansen'deki personel partisi geldi. Önce hepten unutmuşum ayaklarına yatsam mı diye düşündü ama daha sonra Anya'ya verdiği söz aklına geldi. Langfeld gözlerini kapamış şakaklarına masaj yaparak devam etmişti. Olaysız geçen 6 yıldan sonra Lydia dışarı izni almaya başladı. Hiç mi olay olmadı? Langfeld düşündükten sonra aslında bir şey oldu ama Lydia'nın yaptığı ispatlanamadı demişti. Nasıl bir olay? Bir hastanın yüzü yaralanmıştı. Hasta yüzünü kendisinin kestiğini söylüyordu. Ama dedikodulara göre Lydia Evers yapmıştı. Dediğim gibi yalnızca bir dedikodu, ciddi bir şey değil. Langfeld'in bir kaşını kaldırarak daha fazla açıklama yapmaya heveslendiğini gören Yuna devam edin demişti. Aile evine geri döndü. Tabii tedavisi devam ediyordu. Kendine bakıyordu. İyileşmek istediğine ilişkin beyanlarından şüphe duymamızı gerektirecek hiçbir neden yoktu. 2 sene sonra tedaviye son verme zamanı gelmişti. O zamanlar moda olan bir terapi formunu seçti. Bir hipnoz grubuna katıldı. Başında Eric Maria Bark'ın olduğu diye tamamlamıştı Yuna. Görünüşe göre hipnoz Lydia'ya o kadar da iyi gelmemişti demişti kibirli bir ifadeyle. Lydia intihara kalkıştı ve yolu 3. kez bana düştü. Yuna sözünü kesmişti. Size geçirdiği sinir krizinden bahsetti mi? Anladığım kadarıyla bütün hata şu hipnozcudaydı. Peki, Eric Maria Barca bir çocuğu öldürdüğünü itiraf ettiğini biliyor muydunuz demişti Yuna sertçe. Langfeld omuzlarını silkmişti. Bunu duymuştum ama bir hipnozcu insanlara canının istediği her şeyini itiraf ettirebilir sanırım. Yani Lydia'nın itirafını da ciddiye almadınız. Langfeld belli belirsiz gülümsemeyle, Lydia tam bir enkazdı demişti. Onunla doğru düzgün konuşmak bile imkansızdı. Elektroşok tedavisi uygulamak ve nöroleptik ilaçlar vermek zorunda kaldım. Onu tekrar toplamak büyük bir işti. Yaptığı itirafın aslı olup olmadığını araştırmaya bile gerek duymadınız, öyle mi? Küçük kardeşini öldürmenin yol açtığı suçluluk duygusuyla ilgili diye düşündüm demişti doktor katı bir ifadeyle. Onu ne zaman dışarı salıverdin peki?
2 ay oluyor. Tamamen iyileşmişti.
Yuna ayağa kalkmış doktorun odasındaki tek resme kapıdaki kafadan bacağa gözlerini dikmişti. Yürüyen bir kafa diye düşünmüştü birdenbire. Yalnızca kafa, kalp yok. Bu sensin diye resmi işaret etmişti doktora, öyle değil mi? Doktor Langfeld şaşkın bir ifadeyle baka kalmıştı ardından. Saat öğleden sonra 5'ti ve güneş batalı 2 saat oluyordu. Kapkaranlık, soğuk bir hava vardı. Sokak lambalarının etrafında sisli bir ışık asılıydı. Skansen'den bakıldığında şehir dumanlı ışık lekelerine benziyordu. Açık Hava Müzesi'nin atölyelerinde çalışan cam üfleyici ve gümüş işçileri iş başındaydılar. Yuna Noel için kurulan pazar yerinden geçti. Ateşler yanıyor, atlar homurdanıyor, kestaneler pişiriliyordu. Çocukların bir kısmı taştan bir labirentin içinde koşturuyor, bir kısmı da sıcak çikolata içerek onları seyrediyordu. Her yerden müzik sesleri geliyordu. Uzun bir çam ağacının etrafına kurulmuş dans pistinde dans ediliyordu. Yuna çakıllı bir patikadan Soliden restoranına doğru yürürken arkadan çocukların kahkahalarını duydu ve ürperdi. Cep telefonu çaldığında Yuna sosis ve rengeyi eti satan bir pazar tezgahının önündeydi.
Ben Eric Maria Bark.
Merhaba.
Sanırım Lydia, Benjamin'i Yussi'nin perili evine götürmüş. Lapland'da, Dorothea civarında bir yer.
Sanırım mı?
Neredeyse eminim dedi Eric kararlı bir sesle. Bugün hiç uçak yok. Sen gelmek zorunda değilsin ama yarın sabah için 3 bilet ayırttım.
İyi yapmışsın dedi Yuna. Bana şu Yussi ile ilgili bütün bildiklerini SMS ile gönder. Ben o bölgedeki emniyetle irtibata geçerim.
Sarıya boyalı restoran renkli ampullerin olduğu ışık şeritleri ve köknar dallarıyla süslenmişti. Upuzun 4 masa Noel yemekleriyle donatılmıştı. Yuna içeri girer girmez mesai arkadaşlarını gördü. Eğlence parkı Grönelund'u, Vasa Müzesi'ni ve Nybrovike'nin deniz manzarasını sunan devasa bir pencerenin yanına oturmuşlardı. ''Buradayız!'' diye ayağa kalkıp el salladı Anya. Anya'nın bu coşkusu Yuna'nın neşesini yerine getirdi. Ulle Roker'deki doktorla konuştuktan sonra tuhaf, rahatsız edici bir duygu sarmıştı bedenini. Herkese bir merhaba deyip Anya'nın yanına oturdu. Karşısında oturan Carlos Eliasson başına bir Noel takkesi geçirmişti. Yuna'yı neşeyle selamladı.
Sen gelmeden kadeh kaldırdık diye itirafta bulunurken sarı solgun yüzü sağlıkla ışıldadı.
Anya Yuna'nın beline sarılmaya çalıştı ama Yuna aniden ayağa kalkıp açık büfeden yiyecek bir şeyler alacağını söyledi. Yuna sohbet edip yemek yiyen insanlarla dolu masaların arasından geçerken haleti ruhiyesinin Noel masasına pek uygun olmadığını düşündü. Sanki bir yanı hala Samuelson ailesinin oturma odasındaydı. Diğer bir yanı da Ulle Roker Psikiyatri Kliniği'nin taş merdivenlerinden cezaevi hücresi kapıları gibi yan yana sıralanmış kilitli kapıların olduğu koridorun başına çıkıyordu. Kendine bir tabak alıp değişik ringa balığı çeşitlerinin bulunduğu masanın önünde sıraya girdi ve uzaktan mesai arkadaşlarına baktı. Anya yuvarlak şişman bedenini kırmızı bir angora elbisenin içine sıkıştırmıştı. Ayağında kışlık çizmeleri vardı. Carlos'a hararetle bir şeyler anlatan Peter'in yeni kazıttığı terli kafası ampul gibi parlıyordu. Yuna tabağına değişik şekillerde hazırlanmış 3 çeşit ringa balığı aldı. Diğer yiyeceklerden de almayı beklerken bir kadını izlemeye başladı. Kadın üzerine tam oturan açık gri bir elbise giymişti. Ellerinden tuttu, güzel saçlı iki kız çocuğunu şekerleme masasına götürüyordu. Gri kahverengi takımlı bir adam da kırmızı elbiseli küçük bir kız çocuğuyla arkalarından koşturuyordu. Yemek masasındaki kapta patates kalmamıştı. Garson kız yeni kızarmış patates getirip kaba koyana kadar bekledi Yuna. En sevdiği yemek Fin usulü fırında şalgamı aradı gözleri ama göremedi. Açık büfe masasını dördüncü kez ziyaret eden polislerin arasından tabağını dengede tutmaya çalışarak arkadaşlarının olduğu masaya yöneldi Yuna. Bir masada oturan beş cinayet masası teknisyeni küçük dar kadehlerini kaldırmış Helen Gör adlı geleneksel içki şarkısını söylüyordu. Yerine dönen Yuna oturur oturmaz Anya'nın elini bacağında hissetti. Anya ona bakarak gülümsedi. ''Herhalde canım istediği zaman seni bıncıklayabileceğimi söylediğini hatırlıyorsundur.'' dedi şakacı bir ifadeyle. Sonra kulağına eğilip ''Bu gece seninle tango yapmak istiyorum.'' diye yüksek sesle fısıldadı.
''Tangoyu sen ve ben yapacağız Anya Larson.'' diye atıldı Carlos.
''Ben Yuna'yla dans edeceğim.'' dedi Anya tatlı sert. Carlos kafasını yana eğerek ''Ben de bilet alıp sıraya girerim o zaman.'' diye sızlandı. Anya dudaklarını ileri çıkartıp birasından bir yudum aldı. ''Ulle Roker nasıldı?'' dedi. Yuna yüzünü buruşturdu. Öyle aman aman aslı olmayan bir kadının sırf personelin kolayına geldiğinden Ulle Roker'de ağır ilaçlarla nasıl uyuşturulduğunu anlattı Anya'ya. Başını sallayan Yuna çatalını ağzına götürürken durdu. Langfeld'in yanındayken aklına takılan önemli şeyin ne olduğunu şimdi çıkartabilmişti. ''Anya'' dedi, ''bir polis raporuna ihtiyacım var.'' Anya kıkırdadı. ''Hemen şimdi mi?'' ''Yarın sabah ama olabildiğince erken.'' ''Ne raporu bu?'' ''Bir dayak olayı. Lydia Evers çocuk parkında bir çocuğa eziyet ettiği için tutuklanmış.'' Anya bir kalem çıkartıp önündeki peçetenin arkasına not aldı. ''Yarın pazar.'' dedi hoşnutsuz bir ifadeydi. ''Yani öğlene kadar uyku günüm.'' ''Artık uykuyu unutacaksın.'' ''Peki bunun için dans edecek misiniz benimle?''
''Kesinlikle.'' dedi Yuna.
Carlos Vestier'in yanındaki bir sandalyeye oturup sızdı. Peter ve arkadaşı eğlenmeye devam etmek için şehre indi. Yuna ile Anya da Carlos'u sağ salim evine götüreceklerine söz vermişlerdi. Taksi beklerlerken fırsatı değerlendirip soğuk havaya çıktılar. Elinden tuttuğu Anya'yı açık alandaki dans pistine götürürken tahta pistin üzerini kaplayan ince buz tabakasında kaymaması için uyardı. Dans ederlerken Yuna mırıldanarak şarkı söylüyordu.
''Milloyin, milloyin, milloyin.''
''Evlen benimle.'' diye fısıldadı Anya. Yuna cevap vermedi. Disa'yı onun hüzünlü yüzünü düşünüyordu. Yıllarca süren dostluklarını, onu hayal kırıklığına uğratmak zorunda kaldığı günleri. Anya ayak parmaklarının üzerine kalkıp kulağını yalamaya çalışırken Yuna başını nazikçe uzaklaştırdı. ''Yuna'' dedi Anya, ''çok güzel dans ediyorsun.''
''Biliyorum.'' diye fısıldayan Yuna onu kendi etrafında döndürdü.
Havada odun ateşi ve sıcak şarap kokusu vardı. Anya bedenini Yuna'nın bedenine gittikçe daha çok yaslarken, Carlos'u ta taksi durağına kadar indirmenin epeyce zahmetli olacağını düşündü Yuna. Birden cep telefonu çaldı. Yuna telefonu cebinden çıkartıp cevaplamak için bir kenara çekilirken Anya hayal kırıklığıyla inledi.
''Merhaba.'' dedi gergin bir ses. ''Ben Joachim Samuelson. Bu öğleden sonra bize gelmiştiniz.''
''Evet, buyurun.'' dedi Yuna. Lydia Evers'ı sorduğunda Joachim Samuelson'un göz bebeklerinin nasıl büyüdüğünü hatırladı.
''Görüşebilir miyiz diye soracaktım.'' dedi Joachim Samuelson. ''Size anlatmak istediğim bir şey var.''
Yuna saatine baktı, 9:30'tu.
''Şimdi buluşabilir miyiz?'' diye sordu Joachim. Ardından da hiçbir neden yokken eşiyle kızının eşinin ailesini ziyarete gittiklerini ekledi. ''Peki tamam.'' dedi Yuna. ''45 dakika içinde emniyet müdürlüğüne gelebilir misiniz?''
''Evet.'' dedi Joachim bitkin bir sesle.
''Üzgünüm güzelim.'' dedi Yuna dans pistinin ortasında onu bekleyen Anya'ya. ''Ama bu gece daha fazla tango yapamayacağız.''
''Sen kaybedersin.'' dedi Anya küskün bir sesle. Koluna girdikleri Carlos'la birlikte çıkış kapısına inen yürüyen merdivenlere doğru giderlerken Ben iç çekiye dayanamıyorum diye iç çekti Carlos. Sakın kusma dedi Anya keskin bir sesle. Eğer kusarsan maaşıma zam talep ederim. Anya, Anya dedi Carlos sitemle.
Joachim beyaz Mercedes'ini Emniyet Genel Müdürlüğü'nün önündeki sokağın karşısına park etmişti. Arabanın iç lambasından yayılan kasvetli ışık yüzündeki yorgunluk ve kederi daha da arttırıyordu. Yuna ön camı tıklattığında irkilerek kendine geldi Joachim.
Merhaba dedi kapıyı açarak, buyurun oturun.
Yuna arabaya bindi. Arabanın içinde hafif bir köpek kokusu vardı. Arka koltuğun üstüne tüylü bir battaniye örtülmüştü.
Biliyor musun diye söze başladı Joachim. Eski halimi, Johan doğduğunda nasıl biri olduğumu düşündüğümde sanki tamamen yabancı birini düşünür gibi oluyorum. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarım epeyce çetrefilliydi. Islah evinde kaldım, koruyucu aile falan. Ama Isabella ile tanışınca kendime çeki düzen verdim. Adam gibi ders çalışmaya başladım. Johan'ın doğduğu yıl mühendislik diplomamı aldım. Tatile çıktık, daha önce tatil nedir bilmezdim. Yunanistan'a gitmiştik. Johan yürümeyi daha yeni öğrenmişti.
Joachim Samuels'ın gözlerini kapatıp başını iki yana salladı.
Çok uzun zaman önceydi, bana o kadar benziyordu ki. Aynı.
Sustu. İşleri çöp dolu çalıların önünden sallanarak gri ıslak bir fare geçti.
Bana söylemek istediğin şey ne diye sordu Yuna bir süre sonra. Joachim gözlerini ovuşturarak,
''Bunu Lydia Evers'ın yaptığından emin misiniz?'' dedi zayıf bir sesle.
Yuna başını salladı, ''Kesinlikle eminim.''
''Pekala'' diye fısıldayan Joachim Samuelson, yorgun derin çizgiler belirmiş yüzünü Yuna'ya döndü. ''Onu tanıyorum.'' dedi, ''Hem de çok iyi tanıyorum. Islah evinde birlikte kaldık.''
''Peki bu işin için yapmış olacağına dair bir fikrin var mı?''
Sanırım diye yutkundu Joachim Samuelson. Hamile olduğunu fark ettiklerinde 14 yaşındaydı. Ödleri koptu tabii. Kürtaj olmaya zorladılar. İş hasır altı edilecekti ama her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bir sürü komplikasyon baş gösterdi. Rahmindeki iltihap yumurtalıkları da yayıldı. Penisilinle tedavi ettiler, iyileşti.
Joachim'in direksiyona koyduğu elleri titriyordu.
Islah evinden ayrılınca onun Rotebro'daki evinde birlikte yaşamaya başladık ve bebek sahibi olmaya çalıştık. Bebek fikri onda bir saplantıydı ama bebek falan olmadı. Bir jinekoloğa gitti, doktordan döndükten sonraki halini hiç unutamam. Kürtaja bağlı nedenlerle bir daha çocuğunun olmayacağını söylemişler.
''Daha önce senden mi hamile kalmıştı?'' diye sordu Yuna.
''Evet.''
''Yani ona bir çocuk borçluydunuz.'' dedi Yuna kendi kendine mırıldanır gibi.
40. Ayrımın sonu. Sayfa 556.